Ayrım 4.
Bu yönlendirme bireyin temel kişilik yapısına bağlı olarak kişiyi başarıya ya da başarısızlığa götürebilir. Eğitim sistemleri sosyal kültürel boyutlara dayanarak, bağlı kalarak A. geçmişi anlama, B. günceli yaşama ve C. geleceği yaratma yolunda dengeli programlar sunsa bile, uygulamada bu programların farklı kişilik yapıları üzerindeki etkileri birbirinden çok farklı olabilmektedir. Kişilik özellikleri, tipleri ile eğitim sistemlerinin zaman değişme yönelimleri arasındaki etkileşim seçenekleri için bakınız tablo 1. Tablo 1. Kişilerin zaman yönelimleri. Geçmiş bağımlı, güncel uyumlu, gelecek bağımsız. Geçmiş öğrenme, güncel yaşama, gelecek yorumlama. Geçmiş sığınma, güncel koruma, gelecek uyarlama. Geçmiş savunma, güncel deneme, gelecek değiştirme. Tablo 1'deki eğilimler, bilgiler üstüne şu yorumlar yapılabilir. Toplum veya alt kültürleri egemen olan dünya görüşleri, zaman yönelimleri, bireysel yaratıcılığı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Bireyler, toplum ya da alt kültürün zaman yönelimlerine farklı tepkiler gösterebilir. A. Özgür bağımsız kişiler, geçmişe yönelik zaman yönelimini aşarak yine de yaratıcı olabilir ya da rahat, verimli, başarılı olabileceği başka ülkelere göç edebilir. B. Çevresine ötekilere bağımlı, other-directed, yeniliğe, değişmeye açık toplumlarda bile geçmişe sığınabilir. C. Uyumlu demokratik kişilik yapısına sahip kişiler, geçmişe ya da geleceğe yönelik toplumlara uyum sağlayabilir. D. Sanatçı, yaratıcı ve korumacı tutucu kişilerin yönetimi genellikle daha güç olduğu için çağdaş eğitim sistemleri toplumsal değer ve normlara daha uyumlu kişileri ödüllendirir. Yaratıcıların sayısını, toplumdaki dağılımını gözetim altında tutmaya çalışabilir. Yaratıcılık, eğitim ve özgürlük. Yaratıcılık, kişisel yapılarla toplum kültür varlığı arasındaki etkileşimin bileşkesi olarak eğitimin felsefesi, programı ve içeriği yaratıcılığı belirlemektedir. Okulda, bilimde ve sanatlardaki yaratıcılık sorunları öteki oturumlarda incelendiği için bu bildiride son olarak okul öncesi çağların temel kişilik yapısıyla yaratıcılığın oluşumu, gelişmesi üzerine durmak isterim. Kostler'in 1964 seçip yorumladığı yaratıcılık olaylarında 1. Erken yaşlarda düş kurmaya elverişli oyuncakla oynayanların, 2. Edebiyat, sanat, tiyatro ve müzik gibi güzel sanatlarla uğraşanların ya da onların çevresinde yetişenlerin, 3. Bilim, fen ve teknoloji gibi lojistik sorunların konuşulup tartışıldığı veya öğretmen ailelerden gelen çocukların ileriki yaşlarda daha yaratıcı ve özgün erginler olduğu gözlemleniyor. Özet ve sonuç. Eğitim sürecinde anlama, anlatma, dil, araştırma, soruşturma, eleştirme, değiştirme özgürlüğü içinde yetişenlerin orta halli ailelerden, sınıflardan gelen ailesiyle birlikte veya yalnız başına dünyayı gezip tanımak fırsatını bulan çocukların yaratıcılığa aday olduğu ya da yaratıcı erginlerin bu sınıflardan çıktığı, yaratıcılığın genetik, kalıtımsal, sosyobiyolojik boyutları üzerinde durulduğu ancak kesin sonuçlara varılamadığı söylenebilir. Eğitim sürecinde sürekli değişen ve geçerliliğini kısa zamanda yitiren hazır bilgiler vermek yerine bilinmeyenleri, değişmeyen temel sorunları gündeme getiren bir toplum veya kültür ortamının yaratıcılığı teşvik ettiği ya da en azından yaratıcı bireylerin yetişmesine daha elverişli olduğu söylenebilir. Kaynaklar: Arık, İ. Alev, 1990, Yaratıcılık, Ankara Kültür Bakanlığı. Boots Freeman, 1960, The Search for Freedom, The National Education Association Journal. Güvenç Bozkurt, 1976, Sosyal Kültürel Değişme, Ankara Hacettepe. Kostler Arthur, 1964, The Act of Creation, Londra, Pan Books Limited. Phoenix Philip, 1960. Philosophies of Education, New York, John Wiley and Sons. Türk Eğitim Derneği Yaratıcılık ve Eğitim Toplantısı, Ankara, 25-26 Kasım 1993. Dil-kültür bağıntısı. Çok yazıldı, tartışıldı ya, nice yinelense yeridir, yararlıdır. Dille kültür yerine dil-kültür bağıntısı demeyi yeğliyorum. Çünkü dil ile kültür birbirine eş değer. İki bağımsız bütün değil. Tek bir varlığın birbirinden ayrılamaz, biri ötekisiz olmaz, iki parçası gibidir. Kültürde ne varsa dilde vardır. Dildeki her şey kültürden gelir. Kültür dilde yaşar, gelişir, birikir. Dil kültürün hazinesi, bilinci, ruhudur. Kültürü yaratan ve kültürün yarattığı insan bir homo linguo ya da homo logens konuşan, dünya ya da ötekileriyle iletişim kurabilen varlıktır. İnsan ötekiyle bağ, ilişki, yakınlık kurabilen varlık demektir. Homo sembolikus olan insan simgeleştirme gücünü, yetisini dille kazanmış, dille geliştirmiştir. Bu anlam ve bağlamda dil, kültürün en somut ve en işlevsel simgesi, simgeler bütünüdür. Dil, kültürün geçmişi, yaşayan bugünü, geleceğin güvencesi ve tasarımıdır. Dil ile kültür, özdeştir demiyorum, birbirinden ayrılmaz, bölünmez, bütünleyicilerdir demek istiyorum. İşlevsel, yapısal ya da köktenci her toplum bilim, insanca kurum ve ögelerin karşılıklı olarak birbirine bağlı, bağımlı, bağıntılı olduğu sayıltısı ile başlar işe. Toplum ve kültür varlıkları kavram ve kuramda bütünleştiren karşılıklı bağlardır. Toplumu oluşturan her kurum ötekileri etkiler, ötekilerden etkilenir. Peki ama ne ile nasıl? Sosyal bilimciler bu soruyu genellikle ne sorar ne de yanıtlar. Kültür ve insan bilimcilere göre toplumsal kurumları birbirine bağlayan, toplumu toplum yapan gizemli bağ dildir. İnsanların konuşup yazdığı, okuyup anladığı her türlü dil. Böylesine güçlü bir iletişim aracımız olmasaydı, biz ölümlü insanlar insan olamazdık, toplum içinde birlikte yaşayamazdık. Kültürel, canlı üstü, ölümsüz varlık alanını yaratamazdık. Yaşamdan öğrendiklerimizi geleceğe bırakamazdık. İşte burada çelişkiye düşüyoruz sanki. Dilimizi seven, onu korumak isteyen kimileri, varsın kalkınma, gelişme, çağdaşlaşma olsun, kültürümüz gelişsin diyorlar. Çünkü sonunda ve çoğunlukla kültürde değişme olmadan gelişemeyeceğimizi, çağdaş uygarlık düzeyine varamayacağımızı gördüler. Kültürümüz değişsin ama şu güzel dilimiz hiç değişmesin diyorlar. Tartışılması, çözümlenmesi zorunlu sorundur. Acaba dilimizi değiştirip geliştirmeden kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak olanağı olasılığı var mı? Kültür kuramı yok diyor. Dilimiz de kültüre koşut olarak değişip gelişmek zorunda. Öyle de oluyor. Beğenelim ya da beğenmeyelim, dilimiz sürekli değişip gelişiyor. Böyle sürüp gidecek. Dile yerleşmeyen gelişmelerin sahibi olamayız. Dilde karşılığını bilmediğimiz gelişmeleri savunamayız. Bilincine bile varamayız. Bu gözlemin en güçlü kanıtı yazı dilidir. Söz uçar, yazı kalır sözü evrensel gerçeği dile getirmişti. İnsanların söylediklerini, düşüncelerini bilemiyoruz. Oysa insanların yazdıklarını değiştiremiyoruz, ancak yorumlayabiliyoruz. Çağımızın kimlik bunalımı adını verdiği salgın hastalık, yazısı yani tarihi olmayan toplumlarda görülür. Tarihi olansa yazısı olan, yani dilini değiştirip geliştirebilen toplumdur. Konuşan insan zaman içinde yitip gidiyordu. Yazan insan tarihi varlık oldu, ölümsüzlüğe kavuştu. Kim olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi atalarımızın yazdıklarından, yazıp bize bıraktıkları tarihten öğreniyoruz. Biz de aynı geleneği sürdürmek yolundayız, zorundayız. Bu anlam ve bağlamda kültürün sağlığı ve gücü, dilin toplumdaki değişme ve gelişmeleri incelenmesine, zenginleşmesine, yansıtmasına, konuşma dili ile yazı dilinin birbirine yaklaşmasına bağlı görünüyor. Dil sorunu büyük ölçüde konuşma dili ile yazı dilinin özdeşliği sorunudur. eğri oturup doğru konuşalım diyoruz ya, eğri konuşup doğru yazıyoruz. Çözüm okur yazarlıksa daha çok okuyup yazıp daha az konuşalım diyeceğim. Üç büyük güçlüğümüz var. Telespor, televizyon ve telefon. Okuyup yazmaya vakit bırakmıyor. Kalanını nakte çevirmeye çalışıyoruz. Çağdaş Türk Dili, Ocak 1992, sayı 47, sayfa 509. Kültürel evrim ve dilde değişim. Değişim özel bir durum değil, yaşamın genel geçer kuralıdır. Canlılar dünyasının alet yapan Homo faber ya da konuşan Homo logiens varlığı olarak tanımlamaya çalışmıştır insan kendisini. Tek boyutlu bütün tanım denemeleri gibi bu tanımda eleştiriye yoruma açıktır. İnsanoğlunun doğadaki yerini, evrendeki biricikliğini, alet yapmayla konuşmayı öğrenme gibi iki temel yetenekle toplamak doğru mu? Bunlar birbirinden bağımsız yetenekler mi? Alet yapımı özel bir dil, dilin kendisi ya da toplum yapısı da karmaşık bir alet gibi düşünülemez mi? Alet yapmayı da tıpkı dil gibi sonradan öğrendiğimize göre insanoğlunun eğitilebilir, öğrenebilir, bildiklerini öğretebilir bir varlık olduğu görüşü daha anlamlı bir öncül değil mi? Öteki canlılar da öğreniyor hiç kuşkusuz ama öğrendikleri kendilerinde kalıyor. Öğrenebilecekleri kendi türlerinin içgüdüsüyle sınırlanmış görünüyor. İnsanoğluysa öğrenip aktarma işini kalıtımla, genlerle, içgüdüsel düzencelerle değil de kültürel birikimini taşıyan konuşma diliyle, türlü işaret dilleriyle yapıyor. Dille kültürün evrensel bağıntısı buradan kaynaklanıyor. Böylece dil, içeriğiyle kültürel sürekliliği, değişmeyle de kültürel gelişmeyi hem sağlıyor hem yansıtıyor. Kültürdeki her türlü gelişme dile yansıdığı gibi dildeki çoğu ögeler kültürel bir anlam taşıyor. Gerçi ilişki birebir değil ama öylesine bağlaşık ki dildeki değişmeler kültürel evrimi yansıttığı gibi engelleyebilir de. İnsan yaşam çevresini inceleyip denetleyerek egemenliği altında tutmaya çalışan, giderek değiştirebilen güçlü bir varlıktır. İnsan yüz binlerce yıldır süre gelen evrim serüveniyle ateşi yakıp söndürmeyi öğrendiğinde, hayvanlarla bitkileri evcilleştirdiğinde, konutlar, kentler yaptığında, türlü üretim işlerini makineleştirdiğinde, çevresini kendi yaşam koşullarına uygun duruma getirmekte, kısacası değiştirmektedir. Sayısız başarıları arasında konuşma dili onun görkemli eseri olmuştur denebilir. Dil olmadan kültürel evrelerin hiçbiri gerçekleşemezdi demeyelim ama kültür olamazdı. İş bölümü ya da iş birliğine dayalı yoğun ileri toplum ya da karmaşık topluluklar oluşamazdı. Bu yüzden dilin neliği ya da doğası sorunu önemini, önceliğini yitirmeyen bir araştırma konusu olmuştur. Kültür olgusu olarak dilin özgün niteliği sesli değil, anlaşılabilir bilgilerin bir başkasına iletilebilir, yani fonetik değil, fonemik olmasıdır. Sesli dil, bu işe elverişli simge ve ortamlardan yalnızca biridir. İmlere, mimiklere dayalı, çizgili, yazılı, resimli, sesli, müzikli, danslı, oyunlu diller var. Simgesel ögeleri karşılıklı olarak biliniyorsa, herhangi bir tür dille iletişim yapılabilir. Atalarımızın sesli simgeleri kullanarak konuşmayı nasıl öğrendikleri, geliştirdikleri bilinmiyor. Ancak kültür tarihinin bilinen evrelerinden esinlenerek dil kültür evriminin çok yavaş gerçekleştiği söylenebiliyor. En ilkel aletleri yapabilen insanın Homo faber, 2-3 milyon yıl önce ortaya çıktığı, göreli olarak gelişmiş dillere konuşabilen bilge insanın ise Homo sapiens, 40-50 bin yıldan beri var olduğu sanılıyor. Dilin yavaş evrimi, alet yapım yeteneğinin, teknolojinin evrimini de gösteriyor olabilir. Öyle ki alet yapımı ile dil öğrenimi ikiz kardeşler gibi birlikte gelişmiştir denebilir. Hieroglif belli ki mağara resimlerinden türetilmiş bir resim diliydi. Hierogliften soyutlaştırılan ABC ya da Kanji Çin yazısı, baskı makinesinde dizilip basılan doğrusal yazı, güçlü, kalıcı yeni diller yaratmıştır. Dille iletişim arasındaki büyüleyici ilişkiyi yorumlayan McLuhan, her ortam ya da aracın bir ileti olduğunu söylemiştir. The medium is the message. Serüven artan bir hızla sürüyor. İnsanın alet yapan makinelerle etkileşimi onu bilgisayarlara getirdi. İkinci, üçüncü kuşak makineler derken bugün bilişim çağından bu devrimin yeni yeni dillerinden söz ediliyor. Hep soruyoruz, nereye insanoğlu? Aleti yapan kişi önce onun imgesine sahip olmalıdır dilinde düşüncesinde. Alet o imgenin, dilin uygulaması teknik bilimidir. Alet yapımı başlangıçta sözlü dillerle gerçekleştiriliyordu. Teknik diller bugün ustanın, sözün yerini aldı. Ancak konuşma, iletişim süreci temelde simgesel bir anlam alışverişi olduğundan, somut nesnelerle onların gölgesi, ruhu sayılan soyut sözler arasında ayrım yapılmıştır. Somun ekmek karın doyurur ama ekmek sözü yazısı neye yarar? Somun sözden daha somut bir gerçeklik değil mi? Ekmek sözü karın doyurmaz ama ekmeğin sözlü tanımı ya da bilgisi olmadan ekmek üretilemez. Soyut simgeler somut nesnelerin yapamadıklarını yaparlar. Yapmamıza yardımcı olurlar. Eczane reçeteden daha somut bir gerçekliktir ama ilacı reçete belirler. Şimdi ya da gelecekte, yurdumuzda ya da başka bir ülkede. Sözler zihinsel yapıtlardır ama onlar olmadan çevreyle ilişki kurulamaz. Oysa ilişki vardır. Konuşma dilinin sağladığı türden biliş ya da ileti olmadan çevreyi değiştirecek plan ve uygulamalar yapılamaz, varsayımlar sınanamaz. Ola ki bu gerekçeyle göksel dinler söz birliği etmişçesine başlangıçta söz vardı buyuruyorlar. Söz, onu veren, onu taşıyan dil, yaşamın kendisi kimliğidir. İnsan gerçeği, insanı insan yapan yeteneğimizdir. Bir şeyler düşünüp yazarak siz okuyucularıma ulaşmayı tasarlıyorum. Kullandığım dil bu toplumda bizler için geçerli, anlayıp anlatabildiğim, okunup anlaşılabildiği oranda evrende yalnız olmadığımın, toplumun bir üyesi ve kültürümüzün bir varlığı olduğumun bilincine varıyorum. Bu bilinçte canlı varlığın biyolojik evrimi, canlı üstü ya da canlı ötesi bir aşamaya ulaşıyor. Ölümlü varlık insan böylece ölümsüz yapıtlar bırakabiliyor. Yaratık insan Gordon Child'ın tanısıyla kendini yaratan insan olmaya başlıyor ve soruyor. Tarihte neler oldu? Çoğu temel sorular belki aynı kalıyor ama yanıtlar sürekli değişiyor. Dil sorunu da buradan doğuyor. Kültür evrimi iyi de bizi biz, beni ben yapan, dünya ile bağlantımı kuran dilim neden değişsin? Dilde değişim zorunlu mu? Nice, nasıl, neden? Dildeki değişim, büyük çoğunluğun istediği kültürel evrimin anlaşılmasına birkaç yönden yardımcı oluyor. İlkin, dildeki ses özellikleriyle dil bilgisi kurallarının evrimi, değişmez olduğu sanılan kültürel biçim ve içeriğin, örüntülerin değiştiğini yansıtıyor. Dillerin sağlığını korumaya, değişmezliğini savunmaya çalışanlar şu tarihi gerçeğe saygılı olmak zorunda bulunuyorlar. Bütün çağdaş diller önceki saf dillerden bozmadır. Toplumların elinde, ruhunda, dilinde değişerek bugüne gelmişlerdir. Bu yüzden ses özellikleriyle dil bilgisi kurallarındaki değişimi önleme çabaları başarısız kalmıştır, öyle kalacağı benzemektedir. İnsanoğlu biyolojik ya da jeolojik evrimi önlemede nice başarılı olduysa dildeki değişimi de onca önleyebilir. Bu genel yargı toplumsal kültürel bütünün öteki kurum ve süreçleri içinde geçerli olmalıdır. Kültürün en saf ya da özgün uygulamaları, inançları, değerleri olmalıdır. Kültürün en saf ya da özgün uygulamaları, inançları, değerleri evrimsel süreçlerin ürünüdür. En yüceleri bile değişim içinde ancak değişerek yaşarlar. Değişim öyleyse özgül bir durum değil, yaşamın hep geçerli olan temel kuralıdır. İkinci olarak da dilin evrimi, toplum kültür olgularının tümünde geçerli gibi görünen evrensel bir ilkeyi ortaya koymaktadır. Değişim süreciyle değişime ilişkin bilinçlenme sürecinin ayrılığı, bağımsızlığı ilkesi. Evrim süreci içinde bütün toplumlar değişir ama toplumların geçirmiş bulundukları evrim aşamalarının ayrımında, bilincinde olduğu söylenemez. İskoçyalı filozof Adam Ferguson 18. yüzyılda şöyle demiş: "Aydınlanma çağına gelmiş toplumlar bile geleceğe aynı karanlık bilinmezlik içinde yönelmektedir. Toplum, kültür olguları, insan çabalarının ürünü sonucu olmakla birlikte bilinçli bir tasarımın uygulanması sonucu değildir. Arapça, Farsça, Türkçe gibi çağdaş dillerin söz varlığını hiçbir yetkili grup ya da uzman kişi oturup kendi başına planlayamazdı. Gerçi Fransız Jean Denis, Türk dilinin dil bilgisine yazdığı ön sözde, İnsan bu dilin kurallarının bir akademisyenler topluluğunca yapıldığını sanası geliyor diyor ama bununla tarihsel bilimsel bir gerçeklikten çok Türkçenin güzelliğine, mantığına duyduğu saygıyı dile getiriyordu. Üçüncü olarak dildeki semantik, anlamsal değişmeler kültürel evrimin en göze çarpan göstergeleridir. Yeni sözcükler, az kullanılanlar, artık hiç kullanılmayanlar, yıpranıp aşınanlar, değerler çizelgesinin bir yanından ötekine kayan kavramlar aslında kültürel değişimi yansıtırlar. Hürriyetçiler 100 yıl önce ilerici bir akımdı. Bugünkü hürriyetçiler tutucu olabilirler. Semantik açıdan hürriyet kavramı varken özgürlük gerekli miydi denemez. Çünkü aslında özdeş değillerdi. Bu açıdan eş anlamlılık kavramı ancak ileri düzeyde bir basitleştirme sayılabilir. Ana dilini konuşan kişi, onun bütün kurallarını doğru dürüst bilemediği gibi, dil uzmanları da bütün çabalarına karşın kendi dillerini, kültürlerini tümüyle anlayabilmiş değillerdir. Dil ve kültürün evrimi söz konusu olunca, değişimi yaşayan bireyler neler olup bittiğini yeterince anlayıp kavrayamıyorlar. Amerikalı ünlü antropolog A. Crodeber bu konuda şöyle yazmıştı: "Dillerdeki kesintisiz değişme toplumun bilinç dışında sanki kendiliğinden oluşan, gerçekleşen bir süreçtir. Belki bir dili konuşanlar bir süre sonra dillerinin geçirdiği değişimin ayrımına varabilirler ama dildeki değişimin hızı, boyutları, yapısal nedenleri çoğunlukla konuşanların bilişi dışında kalır. Dilde süren değişime karşı direnenlerin gerekçeleri de kendilerince tümüyle bilinemez. İnsan bilim böyle dese de önemli sorun halk kitlelerinin yaşanan değişimlerin bilincine varıp varmaması değildir. Er geç değişimin bilincine varılsa da bu ya yanlış ya da yanıltıcı bir bilinç olur. Hangi gelişme düzeyinde olursa olsun, toplumların kendi kültürlerinin, dillerinin, evrimle ilgili görüşleri şimdilik sağlam bir temelden yoksundur. Bu yüzden insan kendi yarattığı dünyasının işleyişini bilemez, anlayamaz demeyelim ama ancak toplum ve dil kültür bilimlerinin bulgularıyla kavrayabilir. Halkın topluca yapamadığı bilim adamı için hiç de kolay değildir. Bu yüzden sanırım çağımızın insan ve toplum bilimcileriyle dil bilimcileri kültür aşırı çalışmayı iyi tutarlar. Bu yaklaşımla kimi güçlükler aşılır ama yenileri dikilir araştırmacının karşısına. Hızla gelişen bir dil kültür olgusunun öncüleri olan bilgi işlemciler, bilişimciler, geride bırakmaya başladığımız endüstri devriminin yorumlayıcısı olmak durumunda bulunuyorlar.